Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
Necdet Ekici, Yabancı. Gözübenli köyüne günlerdir yağan kar nihayet durmuş, yerini kuru bir ayaza terk etmişti. Baharın yaklaşmasıyla kirlenen karlar yavaş yavaş erimiş, kerpiçten örme toprak damların siyeklerinde hançer gibi sarkan buzlar oluşturmuştu. Sokak ortalarında biriken su gölekleri, geceliğin gümüşten buz bağlıyor, çamur tüm arsızlığını gündüz doğacak bir yudum güneşe saklıyordu. Ardıç odunlarının evlerin bacalarından yükselen kurşuni dumanı ise kışın hükümranlığının devam ettiğini sanki ilan ediyordu. İşte böyle bir günün ikindi vakti, kül rengi bir vadinin iki yamacına serpilmiş gibi duran, ortasından yaz kış yeşil derelerin aktığı Gözübenli köyüne bir cip girdi. Bir dükkan ve evden bozma tek kahvenin bulunduğu ana sokağın bittiği, Topal'ın Rüstem'in evinin önünde durdu. Burası köy meydanı sayılırdı. Cipin içindeki iki adam dışarıdan zor fark ediliyordu. Hiç kimsenin uğramadığı, senede ancak 2-3 defa resmi arabasıyla jandarma karakol çavuşunun uğradığı bu küçük dağ köyüne gelen kimdi? Bu cip niçin gelmişti? Pencerelere seyirtenler, merak edip kapılara çıkanlar oldu. Eşikten korkuyla içeri kaçan çocuklar, pencerelerini açıp başlarını uzatanlar oldu. Hatta merdiven altında, kirli palaz üstünde gün boyu uyuyan davar kaçkını, boğazı toklu, kulağı kesik davar köpekleri bile gerinerek doğruldular. Uzun kırmızı dillerini göstere göstere esnediler. Sivri, nemli burunlarını gökyüzüne dikip kanlı mahmur gözlerle gelen yeşil metal kütleye tereddütlü tereddütlü havladılar. İçinden siyah pardüsülü, uzun boylu genç bir adam indi. Elinde bordo renkli bir valizi vardı. Üstü başı düzgün, gözlüklü, kravatlıydı. Şoföre ücretini ödedi, tokalaştılar. Cip arkasında petrol kokulu bir duman ve çirtikli bir iz bırakarak geldiği yoldan uzaklaştı. Siyah pardüsülü genç adam bir müddet olduğu yerde bekledi. Sağına soluna baktı. Sonra bacalardan dumanları tüten çevredeki toprak yığını basık evlere. Yüzü buruştu. Bir şeyler mırıldandı. Köyün yabancısı olduğu her halinden belliydi. Üşüyen ellerini cebine soktu. Boynunu pardüsünün içine çekti. Ortalık öyle tenhaydı ki köpek havlamalarından sonra duyulan ikinci ses yola konan iki alakarganın iç gıcıklayan gak gaklarıydı. Çok geçmeden yanı başında yükselen iki katlı evin yola bakan geniş çardağında yanakları al al, gözleri çimen yeşili genç bir kız belirdi. Kız siyeklerin ucuna kadar gelip cipten inen siyah pardüsülü genç adama baktı. Topal'ın Rüstem'in kızı Gül'dü bu. Gül, özentili bir kibarlık içinde yukarıdan aşağı sordu. ''Birini mi aradınız ağabey?'' Yabandan gelen adam kızı fark etti. ''Muhtarı soracaktım, nasıl bulabilirim?'' ''Evi öte geçede, biraz uzakça, köprüden geçeceksin, köpekler de var.'' Anası Osman Çavuşlar'ın Emine, kızının arkasında bitiverdi. ''O konuştuğun kim hele?'' ''Bir yabancı.'' ''Yabancıyla ne işin var kız senin, ne istiyormuş?'' ''Muhtarı, nerede?'' diyor. ''Biz ne bilek kardeş muhtarın nerede olduğunu, demedin mi?'' Gül yabancıya yeniden seslendi. ''Yabancısın herhalde. Kimsiniz?'' Anası kızına ikaz eden nazarlarla baktı. ''Durup durup soru sorma hele. Sana mı düştü elin herifine kim olduğunu sormak? Merak ettim sadece.'' Anası siyah pardüsülü genç adama döndü. ''Biz ne bilek gadasını aldığı muhtarın nerede olduğunu. Kahveye mahveye bakacaksın.'' ''Kahve nerede?'' ''Ağacıka gözünün önünde tamam.'' Adam o yöne baktı, ağaçların arasında kalmış, kahveden başka metruk koca bir türbeyi andıran toprak bir damdı görünen. ''Zahmet oldu.'' ''Ne oldu, ne oldu?'' dedi kız. ''Vallahi bir şey oldu.'' dedi ama ben de anlamadım ana. ''Gıze, Hamit direği yapılı bu herif, Alamancı falan olmasın. Muhtarı sorduğuna göre Ellaham birinden haber getirik.'' ''Hani kardeşin Yusuf Almanya'dan yazdığı mektupta yanınıza bir arkadaşım gelecek, Gül'ü Almanya'ya istek yaptıracak demiyor muydu?'' ''He, Kadanı alayım kızım, bu herif o olmasın. Abari, vallahi doğru söylüyorsun ana. Desene ki bana Almanya'nın yolu gözüktü. Hüs hele anam hüs. Dereyi görmeden paçaları sıvama. Az sonra Aladan'a Karadan'a belli olur. Tarhana çorbası koymuştum ocağa. Taşar git de bir bak. Ocak sönmüşse altına iki ardıç kütüğü at. Siyah pardüsülü genç adam az önceki kadının ahacıka taman dediği küçük pencereli toprak sıvalı dama doğru valizi elinde yürüdü. Bozarmış kalın ahşap kapıyı ürkekçe itti. Kapı gıcırdayarak devrilir gibi açıldı. İçeride kirli bir aydınlık, sigara kokulu ılık bayat bir hava vardı. Bir anda bütün gözler kapının aydınlığında beliren eli valizli, siyah pardesülü bu genç yabancıya çevrildi. Masalardaki bütün oyunlar durdu. Tek defa yoğun bir sessizlik düştü ortaya. Adam selam verdi, ürkek adımlarla öfkeli bir homurtuyla yanan varilden bozma sobaya yaklaştı. Valizini yere bırakıp soğuktan üşüyen ellerini sobaya uzattı. Az sonra gözleri kirli gri aydınlığa alıştı. Sorgulu bakışların tümü üzerindeydi. Bu arada ayağa kalkanlar, kendisine yer gösterenler oldu. Kahvede yumuş işlerine bakan Topal'ın Rüstem'in oğlu İbrahim, gelen yabancıya oturması için sandalye bulup verdi. Yabancı teşekkür edip çocuğun yanağını okşadı. Ürkek merhabalar, hoş geldinler yapıldı. Ben şuradan geliyorum, filanı arıyorum veya falanım demesi gerekmez miydi? Dememişti. Herkes köye gelen bu yabancıyı merak ediyordu. Biraz önceki sessizlik yerini mırıltılara terk etti. Herkes birbirine aynı şeyi sordu. Kısa yorumlar yapıldı. Nihayet ocakçı pehlivan Habil kafalarda oluşan soru işaretini çabuk çözdü. Ellerinin ıslaklığını önlüğüne vererek yeni açtığı çayı yeğeni İbrahim'le değil de kendi getirdi, verirken de sordu. ''Hoş geldin kardeş, buyur. Çaylarımız da tavşan kanı, üşümüşsün, için ısınsın. Kusurumuz affola, seni tanıyamadık. Kimlerdensin? Nereden gelip nere gidersin? Hele önce adını bağışla.'' Siyah pardesülü genç adam kısa kesik cevaplar verdi. ''Öğretmenim ben, adım Cem, İstanbulluyum. Bu köye verdiler. İlk yerim, ilk atamam. Görmek için geldim.'' ''Ha, öğretmensin.'' Sonra kahve sakinlerine dönüp seslendi. ''Öğretmenmiş arkadaşlar, bizim köyün öğretmeni.'' Bu arada çehrelerde mutlu bir gülümseme, yüz hatlarında yumuşama, bütün gözlerde sevinç belirdi. Birbirlerinin kulaklarına ''Gelen muallimmiş'' diye mırıldananlar, başlarıyla tasdik edenler, öğretmenin yanına sandalyesini çekip yaklaşanlar oldu. Kaç yıldır öğretmensizdiler. Okul binasının 3 seneden beri kullanılmadığından kara kışa dayanamayıp uçtuğunu söylediler. Gözü benli, okul çağı geçen çocuklarla doluydu. Hep konuşulur durulurdu zaten. Neden diye başlayan soruların ardı arkası kesilmezdi bir türlü. Az ötede Atmalı aşiretinden ihtiyar Kel Ömer oturuyordu. Namı diğer Hovarda Ömer. Aslen Hunuluydu. Gözü benli de dayısı uşakları vardı. Onların yanına misafir olarak gelmişti. Gün görmemiş en âlâ laflar onda bulunur, cinsel dozu yüksek en mahrem öyküleri o anlatırdı. Hatta çevre köylerden bile hususi onun aşüfte hikayelerini dinleyip gülmek için gelenler olurdu. Köye yabancı biri gelmeye görsün, ne eder eder çenesinin altına sokulur, kaşla göz arasında evli mi yoksa bekar mı olduğunu sorardı. Misafir, eğer evliyim derse gözlerinin içi güler, bir sır verecekmiş gibi kulağına eğilir, kaç evlisin kurban derdi. Eğer adam bir evliyim derse yüzünü ekşitir, hiç konuşmaz, sorularına cevap bile vermezdi. Sevmezdi bir evli olanları. Ona göre bir adamın en az iki ya da üç karısı olmalıydı. Şayet adam iki evliyim derse eğri bedenine bir canlılık gelir, gözlerinin içi gülerdi. ''Aferin oğlum'' derdi. ''Adam dediğin işte böyle teke gibi olmalı. Hele hele gelen misafir üç evliyim filan derse gözleri alev alev yanar, kendi evliymiş gibi sevinirdi.'' Çıkart da dilini yalayayım kurban!'' derdi. ''Beline kuvvet, beline kuvvet!'' diyerek sırtını tıpışlardı. Kel Ömer, iki eli bastonunun üzerinde, ağzı mağara gibi açık, iyice seçemeyen nemli çipil gözleriyle öğretmene bel bel bakıyordu. Hemen yanı başında aptal davulunu andıran göbeğini gererek oturan Göv Cuma'ya sordu. ''Kimmiş Cuma? Muallimmiş muallim. Aa öyle mi? Evli miymiş yoksa bekar mı?'' Göv Cuma güvel güvel baktı Kel Ömer'e. Başını bir o yana bir bu yana salladı. ''Ulan ne edeceksin adamın evli mi bekar mı olduğunu, sana ne?'' ''Yahu bir öğrenek bakalım. Bire yeğenim, sen de kuyruk sokumuna yapsı konmuş dana gibi huylanıyorsun. Öğrenmezsen duramazsın. Eminim az sonra da kaç evli olduğunu soracaksın. Gençliğinde celfinlere çırptığın kanat yetmedi mi dayı?'' Kel Ömer'in ağzı sağ kulağına doğru gerildi. Bunu büyük bir iltifat kabul etti. Kazmayı andıran iki paslı dişini göstererek kıs kıs güldü. ''Ben bu işin cevkindeyim çocuğum!'' dedi. Gülüştüler. ''Desene ki zamanında çok harman yerleri dişledin sen dayı!'' ''Oho! Zamanında ibi kan kırmızı çil oroz gibiydim. Çok yakışıklı, çok havalı bir adamdım ben Cuma!'' Kel Ömer gelmiş denince bununun kızları sırf beni görmek için ellerinde helginlerle Göv Pınar'a suya giderlerdi. Damların başında kumru göğüslü, al yanaklı kızlar gülüşerek bana bakar el sallarlardı. Hey gidi Günder hey! Nah böyle bıyığı büker, şapkayı yana yıkar, kır ata biner, elimde kamçı, ayağımda körüklü çizme, o köy senin, bu yayla benim, ziyanlık mal arardım. Zamanında çok hovardaymışsın yavrum, hovarda Ömer diye boşuna dememişler sana, şimdi de gezemezsin ya, gene gezerim de atım yok. Tüh, geçmiş ola, sel gitti, kum kaldı, pilim bitti artık senin, her şey dilinde. Öyle deme Cuma, benim gönlüm daha 17 yaşında. Karacaoğlan ne demiş? Vücut kocar ama gönül kocamaz, ölmeyince gönül yardan ayrılmaz. Öyle amma dayı, Karacaoğlan sonunda da kocalıkta devran sürülmezmiş diyor. Orasını niye demiyorsun? Yahu Cuma, bende daha çok iş var. Kırat gemin almış, yol mu dayanır? Bre dayı, bostan korkuluğuna dönmüşsün. Hala kırattan bahsediyorsun. Öküz olup da çift mi süreceksin bundan sonra? Hovardalığın dokuzu don oğlum. Sen ne anlarsın? Hadi dokuzunu anladık da biri ne ola ki? Yastık çerezi evladım, yastık çerezi. Sadece dut kurusuyla yar sevilmez. Can çıkmayınca huy çıkmazmış yavrum Kel Ömer. Dal Emine'den sonra üçüncü avradın A melek bile uslandıramamış seni. Almak için az ağıtlar yakmadın, az peşinde kıvranmadın. Gençliğinde çil keklik gibiydi gavurun kızı, kıymetini bilemediler. Bana sonu düştü. Ona sevdalandığımda yaşım 70 idi. Aha şimdi 80'e merdiven dayadım. Boşuna ağıtlar yakmamışsın desene. Dayı hele ikisini söyle de kulaklarımızın pası açılsın. Hatırını mı kırayım yeğenim? Aha geldim gidiyorum, şen olasın Halep şehri. Dur bakayım nasıldı? Çayır bağın suyu akar, yosunu yüzüne kalkar. Uçça yürü ameleyim, kundura ayağını sıkar. Bir günde Antep'e varırım, elden iyisini bilim. Senin için ameleyim, 9 fistan birden aldım. Arpayı buğdaya katarım, götürür pazarda satarım. Senin için ameleyim, galliğin oğluna ıray atarım. Meleğin önlüğü iki, birini arka ıslarım. A melek benim olursa çıkla balinan beslerim. Gelinin yeşil sandığı tövbe yerinden kalkmıyor. Hoş geldin emmi dedi, benim aklımdan çıkmıyor. Baktım fistanı gövüdü, kimlerden aldın öğüdü. Kel Omar ardına düşeli, sirkeli başın böyüdü. Anasının adı Emiş, dolu sandığında gümüş. Kurban olayım ırbehem emmim, ben Omar'a veririm demiş. Beni çok peşinden koşturdu kahpenin kızı. Buğdayların biçim, harmanların sürüm zamanıydı. Gözü benliden Hunu'ya geliyorum. Tesadüf bu ya, baktım üç pınarda yalnız başına gem sürüyor. Harmanların arkasından pıslana pıslana vardım. Sağıma soluma baktım, kimsecikler yok. Ardından kucakladım amma bunu, Bağırdı. Dinler miyim hiç? Kaldırdım yere vurdum. Başına çöktüm. Sesi göklerde, kartalın elinden keklik kurtulabilir mi? Anlat hele, anlat dayı sonra. Bakıyorum da Cuma, sen de çok düşkünsün böyle oması pırtık laflara. Elinden bir şey gelmez o başka. Gerçi senin gençliğini de bilirim ben. O zaman da Arap tavşanıydın. Ancak maslak maslak konuşursun. Bir gün horoz olamadın. Bal kardeşin Habil'e. Fesubhanallah. Göv Cuma sandalyesini alıp başka bir masaya yanaştı. Kel Ömer öğretmenin yanına çaktırmadan biraz daha sokuldu. Koluna hafifçe dürttü. Hoş geldin, hoş geldin. Benim kulaklarım duymaz da. Hoş bulduk bey amca. Güzel söylüyordun, dinledim seni. Memleket nere memleket? İstanbul, İstanbul. Büyük şehir, oranın kızları hep çıplak geze. Sen ona bakma dedi hemen yanı başında oturan Diyalı Cuma. İşi gücü avrat lafı. Galiba yeni öğretmensin. Hani daha tıfıl görünüyorsun da. Evet, yeni mezun oldum. Muhtarı çağırtabilir misiniz? Tabii tabii. Oğlum İbrahim, şu almacı Mehmet'e söyle de yanıma gelsin. Bir yere salacağım. Almacı Mehmet kağıt oynuyordu, masadan kalkmadı. O kalkmayınca kirmenci durduyla muhtar Cumanoğlu Ahmet'e haber salındı. Kel Ömer, öğretmenin koluna yeniden dürttü, kulağına eğilip usulca sordu. Döl var mı döl? Efendim? Avrat uşak var mı çoluk çocuk? Yok bekarım. Kel Ömer'in yüzü buruştu. Öğretmene sırtını döndü. Belli ki canı çok sıkılmıştı. Sandalyesini alıp daha öteye çekildi. Tavuk, dedi. Öğretmenin etrafındaki halka gittikçe büyüdü. Birbirlerine ilk intibalarını aktardılar. Öğretmen kendinden önce gelip giden ağzı sakızlara hiç benzemiyordu. Olur olmaz şeye gülmüyordu. Az ve öz konuşuyordu. Efendi olduğu, temiz aileden geldiği her halinde belliydi. Tabakayla tütün uzatıldı, sarmasını bilmediği için sarılıp verildi, benzinli çakmakla yakıldı, öğretmenin dudaklarında canlı bir köz parlayıp parlayıp söndü. Çivi Hasan'ın Ahmet'in uşaklarından Kel Hebil yanındakinin kulağına fısıldadı. ''Vallahi öğretmen iyi civara içiyor, esrara vurmuş gibi çekiyor deli tütünü, helal olsun.'' Öğretmenin kendine baktığını görünce, ''İç hocam iç, alış ki belki ileride bize de faydan olur.'' Gülüştüler. Kardeşi Hasan Gözübenli'den bahsetti. ''Sofraları açıktır Gözübenlilerin hocam. Dışarıdan bir misafir gelmeye görsün, evine buyur etmek için yarışanlar olur.'' Hemen yanı başında oturan çolağın Mehmet'in oğlu misafir Yusuf, Hasan'ın bıraktığı yerden devam etti. Biz öğretmenimizi nimet biliriz hocam. Hele de dili dilimize, dini dinimize uyarsa başımızın üzerinde yeri olur. Deve Hanifi sözü tamamladı. O da tabii köyümüzün gören gözü, tutan eli olacak. İnşallah siz bizden, biz de sizden memnun kalırız. Öğretmen söylenenleri gözleri yerde dikkatle dinledi, hiç yorum yapmadı. Kel Hebil, öğretmene kurnaz bir tilkiyi andıran hilekar gözlerle bakıyordu. Gamber'in tellinin kulağına yeniden dedikodu yaptı. Bu öğretmeni hiç gözüm tutmadı. Cuvara içişine baksana, dumancı birine benziyor. İleride bol rakı içerik bununla, baksana gözünü sevdiğimin bıyığı bile bir batman. Sanki dozer kepçesi mübarek. Ne bakıyorsun öyle? Cami hocası bile yeni geldiğinde suyu üfleyerek içmiyor muydu? Ya şimdi? Boz rakıyı kimsenin görmez yerinde taşınan dikiyor tepesine. Telli Kel Hebil'e ters ters baktı. İşin gücün fesat düşünmek. Kel Hebil cevap vermedi. İçerinin nefes kokan ılık ve nemli havası biraz daha ağırlaştı. Sigara dumanı daha bir yoğunlaştı. Etrafındaki halka büyüdü. Az sonra içeri soğuktan üşüyen ellerini ovuşturarak muhtar Cumanoğlu Ahmet girdi. Selam verip yaklaştı. Selamı alındı. Ayağa kalkılıp yer gösterildi. Kardeşi Sirken Topacı'nın Bekir, ağabeyine sandalye uzattı. Muhtarın yüzünde mutlu bir sevinç, sesinde baba şefkati vardı. ''Köyümüze hoş geldin evladım.'' dedi. Elini sıkıp kendini tanıttı, ayağa kalkanlara oturmalarını söyledi. Öğretmen ve soba başındakilerle merhabalaştı, karşılıklı kısa hal hatırlar soruldu. Muhtar güler yüzlü bir adamdı. çocuklarını okutmak için çok uğraşmış, iki oğlu Cuma ile Durdu'yu Haruniye Öğretmen Okulu'na sokmayı başarmıştı. Kızı Menefşe'yi ise çok istemesine rağmen okutma imkanı bulamamıştı. Muhtar, ocakçı pehlivan Hebil'e yeniden çay demlemesini söyledi. Misafir Yusuf'un oğlu Mehmet'i el işaretiyle yanına çağırdı, kulağına bir şeyler fısıldayıp eve gönderdi. Çay ve kısa sohbetten sonra muhtar ve öğretmen soba başındakilerden müsaade isteyip ayrıldılar. Öğretmenin çok ısrar etmesine rağmen valiz muhtarın elinde kaldı. Muhtarın hanımı halaçların döndü, onları güler yüzle ta çatal kapıda karşıladı. Yol yordan bilen bir kadındı. "Hoş geldiniz evladım," dedi. Misafirler için hazırlanmış yan odaya geçtiler. Soba gürül gürül yandığından içeri iyice ısınmıştı. Muhtar akşam namazı için müsaade isteyip öbür odaya geçti. Geçerken de evinin evi olduğunu söylemeyi ihmal etmedi. Öğretmen karşı sedire oturup sırtını yastığa dayadı. Geniş bir oda. Odanın tabanını boydan boya kırmızı motifli bir kilim kaplamıştı. Duvar diplerine işlemeli beyaz yastıklar konulmuş, tabana kalın yer minderleri serilmişti. Yeşil bez bir çanta içinde muhafaza edilen Kur'an-ı Kerim kalın bir çiviyle duvara asılmıştı. Öğretmen, elinde tepsiyle odaya giren evin genç kızı Menefşe'nin kadife sesiyle kendine geldi. "Hoş geldiniz hocam. Yol yorgunusunuz, size kahve yaptım." Titremişti sesi nedense biraz. Işıl ışıl bahar rengi gözleri, sular gibi duru çehresi ve omuzlarına dağılmış ekin rengi saçlarıyla bir başka güzeldi Menevşe. "Hoş bulduk," dedi öğretmen kahveye uzanırken. "Zahmet ettiniz." "Estağfurullah hocam, zahmet ne demek?" Kız odadan çıktı. Akşam yemeğinden sonra muhtarla öğretmen karşılıklı oturdular. Menevşe ve anası ise daha öteye. Önlerindeki kanaviçeyi işlemekle meşguldüler. Ağır yanan teneke sobanın iştahı biraz daha kabartıldı, çaylar içilip tabakadan tütünler sarıldı. Gerçi gündüzden görmüşlerdi ama köylülerden 8-10 kişi öğretmeni yalnız bırakmamak için muhtarın evine hoş geldin ziyaretine geldiler. Hepsinin yüzünde mutlu bir sevinç dalgası vardı. Kimler yoktu ki? Çivi Hasan'ın Ahmet'in çocuklarından Durdu Hasan, Topal İrbehem'in oğullarından Göv Cuma, Pehlivan Hebil, Lölük Ali, Selverlerin Hüseyin, Mehmet, Caybak İsmail'in Mustafa, Almancı Mehmet, Gamberlerin Telli, Harun'un Mesto, Çolağan Mehmet'in oğlu Misafir Yusuf, hepsi oradaydı. Öğretmen nedense hiç konuşmadı. Arada bir sessizliğe boğulan odada sohbet pek kıvamını bulmadı. Muhtar bir ara çiftten çubuktan bahsetti, ilgi görmeyince vazgeçti. Okuldan, okulun meselelerinden söz etti, yine karşılık görmedi. "Gariplik çekiyor," dendi. Belki de huyu böyleydi. Konuşmayı sevmiyordu veya yoldan gelmiş yol yorgunuydu. Yüreklerinde nice dolunaylarla gelen gözü benliler, evlerine yıldızları sönen bir geceyle döndüler. Giden köylülerden sonra muhtarla öğretmen bir müddet daha oturdu. Öğretmen düşünceli ve suskundu. İçeride sadece ikisi kalmıştı. Az ötede duran valizini açtı, içinden iki tomar karton, bir deste kağıt, yoklama defteri, mevsim şeridi ve bir de Atatürk resmi çıkardı. "Gelirken ilçe milli eğitime uğramıştım, bunları verdiler. Emin bir yerde muhafaza edin, sizden ileride geri isteyeceğim," dedi. 3 saattir tek konuştuğu söz buydu. "Seni daha fazla uykusuz bırakmayalım, yoldan geldin, yol yorgunusun," dedi muhtar. İki elini dizlerine vurup, "Ya Allah!" diyerek kalkıyordu ki öğretmenin sesi yeniden duyuldu. "Yalnız," dedi, sonunu getiremedi, yutkundu, kızardı. "Çocuklar duymasın, mahcup olurum sonra," dedi. Çocuklar dediği muhtarın eşiyle kızıydı. Muhtarın bir çizgi düştü iki kaşının arasına. Öğretmen yer gözlü, boynu yana bükük mahzundu. "Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Dönüşte anamı da getireceğim. Hayatta tek anam var zaten. Fakat ikinizin de başımızın üzerinde yeri var. Akşamdan beri bütün sıkıntın bu muydu evladım? Hele hiç konuşmadın." "Hayır, mesele o değil. Mecbur olmasam söylemezdim. Maaşıma güvenerek geldim buraya. Onu da alamadım. Malumunuz evi, eşyaları, oradaki ufak tefek borçları ödemeden. Sonra okula kırtasiye de alınacak. Elim dar. İlk maaşımda öderim. Bunları nasıl utanarak söylediğimi ifade edemem. Dedim ya, çocuklar duymasın. Şu düşündüğün şeye bak, dedi muhtar. Söylemesem vallahi kırılırdım. Biz artık bir aile sayılırız evladım. Sen köyümüze bir çoban ateşi yakmak için gelmişsin. Devletimizin bize bir emanetisin. Hiç mesele değil, yarın hallederiz. Öğretmen geniş bir nefes aldı. Çok teşekkür ederim. Bana sadece evinizin kapısını değil, gönül kapılarınızı da açtınız. Mahcup ettiniz beni. Estağfurullah. İnsan hali, Peygamber Efendimiz bile müminler bir duvarın taşları gibi olmalıdır buyurmuyor mu? Muhtar Cumanoğlu Ahmet, öğretmeni daha fazla mahcup etmemek için başka konulara geçti. Neşeli bazı sözler ettiyse de bunu yapmacık ve zoraki gülümsemeler takip etti. Büyük bir hışırtıyla yanan gazlı lüksün beyaz ışığı gittikçe ölgünleşirken sesi daha bir yavaşladı. Öğretmenin yorgun olduğu düşünülerek aynı odaya yer yatağı serildi, ibrik ve ayak yolu gösterildi. Ertesi gün öğleye doğru muhtarla öğretmen evden birlikte çıktılar, kuru ayaza inat, fersiz gün ışığını bahane ederek köyün içlerine doğru yürüdüler. Önce Topal'ın Rüstem'in evine uğrayacaklardı. Kullanmadığı eski bir evi vardı Rüstem'in. Okul için onu isteyeceklerdi. Asıl adı Rüstem'di fakat köylüler ona Zaloğlu Rüstem derlerdi. Zaloğlu Rüstem denince duracaktınız. Deli dolu bir adamdı. Buna rağmen sofrası açık, gözü gönlü boldu. Yemez yedirir, içmez içirirdi. Muhtar aşağıdan yukarı seslendi.
Zaloğlu! Zaloğlu!
Rüstem içeride silahını yağlıyordu. Eskiden beri düşkündü silahlara. Soğuğa rağmen altında uzun beyaz bir tuman, üzerinde kırmızı bir fanila çıktı balkona.
Ne var muhtar? Yanındaki pos bıyık da kim? Hükümet adamına benziyor. Köyümüzün yeni öğretmeni. Öğretmen mi?
Geriye dönüp karısına aykırdı.
Kız Emine, acele silahımı getir.
Öğretmen ürktü, muhtarın arkasına saklandı. Yahu bu adam? Muhtar güldü. Zaloğlu Deli Rüstem bir çırpıda elindeki silahı gökyüzüne doğrulttu. Dan dan dan bir tarak boşalttı. Mermi kapsülleri muhtarla öğretmenin ayaklarının dibine döküldü. Bu pos bıyık öğretmenin şerefineydi. Arkasından ikinci tarağı yerleştirdi. Dan dan dan bir tarak daha boşalttı. Bu da muhtarın şerefine. Öğretmene yukarıdan aşağı sordu.
Nasıl hoca, sesini beğendin mi?
Cılız bir ses çıktı. Evet, beğendim Rüstem Bey.
Hoca, silah dediğin Sivas'ın kangal iti gibi lav lav lav havlamalı. Aydınlı iti gibi lom lom lom ürümeli.
Öğretmen muhtarın kulağına eğildi. Bu adam deli değil, vallahi zır deli.
Yukarı çıkın, soframıza buyurun, Allah ne verdiyse.
Sağ ol, başka zaman inşallah. Nihayet bir fırsatını bulup okul için eski evini istediler. Önce kahkahalarla güldü, durdu, kasıklarını tutarak bir daha güldü, aşağıdan yukarı tuman ve kırmızı fanilayla bir acayip gözüken Deli Rüstem'in bu kahkahalarının sebebini her ikisi de çözemedi.
Kardeşlerime bak, hükümetin kolu bir pos bıyık kapıma gelmiş, evin lafı mı olur, ev itiniz olur, kökü sizin olsun.
Deli Rüstem ısrarla yeniden yukarı buyur ettiyse de işlerinin acele olduğu gerekçesiyle çıkmadılar. Rüstem'in eski evi resmen bir ağıldı. Ufak tefek tamirat, hakim ve badana işlerinden sonra okul olarak kullanılabileceğine karar kıldılar. Dönüşte yine hep muhtar konuştu.
Köyümüz eskidir hocam. Yorgun başını şu vadiye, şu kül renkli kavaklığa uzatmış. Yıllar yılı yatar. Kış gelince köyümüzün yarısı çalışmak için Çukurova'ya gider. Yoksulluğun sıcak Çukurova topraklarına savurduğu insanımızın bir kısmı pamuk ırgatlığında, bir kısmı da portakal işçiliğinde ömrünü tüketir. Çoğunun mezarı oralarda kalmıştır. Ekip biçilecek arazileri azmış, geçim çıkmıyormuş falan filan. Bir bakıma haklılar da, biz eskiler ayrılamadık. Vatan bellemişiz bir kere. Çok ısrar ediyorlar ama buradan koparsak yaşayamayız be hocam. Et tırnaktan ayrılır mı? Ot bile kökünün üstünde büyür. Her sene çoğunu yağmura kara kaptırdığımız bu toprak yığın evlerden, şu yıkık bağdan, bahçeden, şu ihtiyar ağaçlardan kopamadık. Ne bileyim işte, bir başka duygudur bu. Şimdi yeni bir kazanç kapısı daha çıktı. Alamanya, acı gurbet, acı zulüm, diyar-ı küffar. Gençler artık istikbali orada görüyorlar. Gitmek için karılarını boşayanlar oluyor. Hülle evlilikleri, hülle nikahları yapılıyor. Sonra verilen vaatler, edilen yeminler unutuluyor. Yuvalar dağılıyor. Şimdi herkes kızını, oğlunu Almanya'ya gönderebilmek için yarışıyor. Tanımadığı adamlarla nikah kıydırıyor. İstikbali, kurtuluşu orada görüyorlar. Almanya kıblemiz şimdi. Birkaç yıl sonra altlarında araba, yanlarında cıncık gözlü sarı avratlarından dönüyorlar. Yıllarca yolunu gözleyen buradaki karılarını beğenmiyorlar. Bir derin yara. Bazen onlara da hak veriyorum. Tahsil yolu kapalı olursa neylesin millet? Üç çocuğumu okutabilmek için neler çektiğimi gelsen bana sor. Bir kısmı da Almanya'ya mülteci olarak gidiyor. Ben ısrarla diyorum ki istikbal eğitimdedir. İstikbal toprağa vatan bellemek ve çalışmaktır. Sen bize kaybettiğimiz ışığımızı geri vermek için gönderildin. Gitsek mi? Dedi öğretmen yıkık bir çehreyle. Kısa soğuk bir sessizlik düştü aralarına. Doğruya üşüdün, düşünemedim. Yolcu et beni gideyim. Muhtar öğretmene hayretle baktı. Nasıl olur? Yarın köy meydanında toklu keseceğiz senin şerefine. Devlet 3 yıl aradan sonra köyümüze öğretmen vermiş. Köyümüzün bu sevincini paylaşmadan mı gideceksin? Acelem var, bekleyenlerim var. Öğretmen ardına bakmadan yürüdü. Muhtar arkasından zor yetişti. Aceleye gerek olmadığını, birkaç gün daha kalabileceğini söylediyse de ikna edemedi. Sonunda öğretmenin dediğinde karar kılındı. Muhtar sabah namazında köylülerden temin ettiği bir deste parayı ince keçi yolundan inerken ''Az oldu ama kusura bakma'' diyerek öğretmenin cebine soktu. Teşekkür etti öğretmen. 3 gün sonra, yani perşembe günü annesiyle birlikte geleceğini, kendini Hunu'da karşılamalarını söyledi. Nihayet birkaç köylüyle birlikte Hunu kasabasına kadar savuşturulup minibüsle Afşin'e yolcu edildi. 3. günün sonunda bir traktörle Hunu kasabasına kadar gidilip öğretmen beklendi. Gelmediği için o akşam geri dönüldü. Gelememiştir denilerek 4. ve 5. günlerde yolu gözlendi. Öğretmen yine gelmedi. Kısa masum yorumlar yapıldı. Aradan 10 gün geçti, 15 gün geçti. Ne gelen var ne giden. Daha değişik yorumlar yapıldı. Çeşitli ihtimaller üzerinde duruldu. Aradan tam bir mevsim geçti, yine yok. Kahvede, evlerde, ocak başlarında, bağda, bahçede hep post bıyık öğretmen anlatıldı. Çevre köylerde bile gözü benlinin gidip de dönmeyen öğretmeninden bahsedildi. Bazen gülündü, kimi zaman öfkelenildi, ümidini kesenlerin yanı sıra hala ümidini yitirmeyenler oldu. Okulların açılma zamanıydı. Bir gün muhtara, jandarma karakol çavuşunun kahvenin önünde acele kendisini beklediği haberi verildi. Devlet adamı gelmiştir diyerek apar topar yanına gitti. Baygın gözlü çavuşun anlattıklarını muhtar üzgün ve sakin dinledi. Bir garip tebessüm titreşti dudaklarında. Başını bir o yana bir bu yana salladı. Gözlerini uzaklara, sarı kayaya çevirdi. Öğretmen bütün masumiyetiyle gözlerinin önündeydi. Birçok duyguyu aynı anda yaşadı. Allah Allah, şu işe bak yahu, dedi. Demek öğretmen değilmiş. Çevre köyleri de dolandırmış ha. Boşuna dememişler. Hayvanın alacası dışına, insanın alacası içine. Karakolda, dedi çavuş. Yağlı bir kazana düşmüş kara bir sinek gibi yatıyor. Tükürüğüme yazık olacak ama gidelim, dedi muhtar.